Ayrım 16.
Bazen de çocuğun yalnızca resimli kitaplarda gördüğü ya da masallarda dinlediği hayvanlardır bunlar. Bu hayvanlar bu fobilerde görülen mantık dışı ve ölçüsüz bir korku ve endişenin konusu olurlar. Fobi hayvanının bu olağan dışı seçimini belirleyen rastlantıyı ya da olayı ancak nadiren keşfedebiliriz. K. Abraham'ın lütfedip bana bildirdiği bir vakada çocuk, eşek arılarından korkusunu bizzat kendisi açıklıyor ve eşek arısının bedenindeki renklerin ve çizgilerin kendisine kaplanı hatırlattığını, oysa işittiğine göre kaplanın korkulması gereken bir hayvan olduğunu söylüyordu. Çocuk zoofobileri henüz dikkatli bir analitiklik incelemeden geçirilmemiştir. Oysa buna son derece layık şeylerdir bunlar. Bunun nedeni hiç şüphesiz çok küçük çocukların analize tabi tutulmalarındaki güçlüktür. Bu durumda bu rahatsızlıkların genel anlamının bilindiği söylenemez. Bununla birlikte ben burada tek bir anlamın söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu arada bu fobilerin büyük hayvanları konu olan bazı vakaları analize elverişli görülmüş ve araştırmacıya sırlarını açmıştır. Bütün bu vakalarda hep aynı şey söz konusudur. İncelenen çocuklar erkek olduğu takdirde bunların korku ve endişelerinin kaynağı aslında babaları olmakla birlikte bu korku yer değiştirerek bir hayvan üzerinde toplanmıştır. Psikanalize az çok aşina olan herkes bu tür vakalarla karşılaşmış ve aynı izlenimi edinmiştir. Ne var ki bu konuda yayımlanmış ayrıntılı bilgiler hiç de fazla değildir. Bu tamamen literer bir rastlantı olup bundan iddiamızın ancak bazı tek tük gözlemlere dayandığı sonucunu çıkarmak isteyenler aldanır. Örnek olarak çocukların nevrozlarını büyük bir ustalıkla incelemiş olan bir yazarı zikredeceğim. Doktor Wolf, Odessalı, adındaki bu yazar 9 yaşında bir oğlan çocuğunun nevrozuna ait klinik tabloyu çizerken bu küçük hastanın 4 yaşından beri köpek fobisinden mustarip olduğunu söylüyor. Ne zaman sokakta koşan bir köpek görse hemen ağlamaya ve "Cici köpek, sakın beni götürme, uslu duracağım" diye bağırmaya başlıyordu. Uslu durmaktan kastı bir daha hiç keman çalmamak, yani bir daha hiç mastürbasyon yapmamaktı. Dipnot 1. M. Wolf, Beitrage sur Infantilen Sexualität, Zandblatt für Psychoanalys, 1912, 2, N1, sayfa 15 ve devamı. Aynı yazar daha sonra vakasını şöyle özetliyor. Çocuğun köpek fobisi aslında köpek üstüne kaymış baba korkusundan başka bir şey değildi. Çünkü cici köpek, uslu duracağım, yani mastürbasyon yapmayacağım şeklindeki o garip sesleniş, gerçekte mastürbasyon ona yasak etmiş olan babaya hitap ediyordu. Yazar bir notunda da benim kendi gözlemlerime tamamen uyan ve aynı zamanda bu gibi vakaların çokluğunu gösteren şu eklemeyi yapıyor. Bence bu fobiler, at, köpek, kedi, tavuk ve daha başka evcil hayvan fobileri, çocuklarda en az gece korkuları kadar sık görülen şeylerdir ve analizde daima ana babadan birine karşı duyulan korkunun yer değiştirerek bir hayvan üzerinde karar kılması şeklinde görünürler. Pek yaygın olan fare ve sıçan korkusunu doğuran da aynı mekanizma mıdır acaba? Bunu onaylayabilecek durumda değilim. Hakkındaki gözlemler babası tarafından lütfedilerek bana bildirilen 5 yaşındaki bir oğlan çocuğunun fobisinin analizini Jahrbuch für Psychoanalyst und Psychopathologies Forchingen'in 1. cildinde yayımlamıştım. Burada çocuğu sokağa çıkmaktan bile alıkoyacak kadar şiddetli bir at korkusu söz konusuydu. Çocuk atın odasına girip kendisini ısıracağından korkuyordu. Daha sonra anlaşıldığına göre çocuk bunu içinden atın düşmesini, ölmesini istemesinin bir cezası olarak görmekteydi. Çocuğun babaya karşı duyduğu korku yatıştırıldığı zaman onun için babasının yok olması, gitmesi, ölmesi arzusuna karşı mücadele etmiş olduğu anlaşıldı. Açıkça belli ettiğine göre, ilk cinsel eğilimlerin belirsiz itişiyle yöneldiği annesinin sevgisini kendisiyle paylaşmaya kalkışan bir rakip olarak görüyordu babasını. Yani tipik erkek çocuk durumunda bulunuyordu. Bu, Oedipus kompleksi adını verdiğimiz durumdur ki genel olarak nevrozların merkezi kompleksini biz burada görüyoruz. Küçük Hans'ın analizinin ortaya çıkardığı yeni gerçek totemizmin açıklanması bakımından son derece ilginçtir. Çocuk babası için beslediği duyguların bir kısmını bir hayvanın üzerine kaydırmıştır. Analiz bu kaydırma işinin yapıldığı çağrışım yollarını içerik bakımından esaslı ya da arizi keşfetmemizi mümkün kılmıştır. Babanın rekabetinden doğan kin, çocuğun psişik hayatında serbestçe gelişme imkanı bulamamıştır. Çünkü aynı kişiye karşı her zaman duyulan sevgi ve hayranlık onu nötralize ediyordu. Bunun sonucu olarak çocukta babaya karşı çift anlamlı, ambivalent bir tavır, düşmanlık ve korku duygularını bir ikame objesi üzerine kaydırarak ancak kurtulabildiği bir iç mücadele başlamıştı. Ne var ki bu kaydırma, sevgi duygularıyla düşmanlık duyguları arasında net bir ayrım yaparak çatışmayı çözebilecek güçte değildir. Çatışma, kaydırmadan sonra da devam eder ve ambivalent tavır bu kere ikame objesine karşı olmak üzere varlığını sürdürür. Şüphe yok ki küçük Hans atlardan yalnızca korkmuyor, aynı zamanda onlara karşı derin bir saygı ve çok büyük bir ilgi de duyuyordu. Korkusu yatıştırılır yatıştırılmaz, hemen kendisini korktuğu hayvanın yerine koyup tıpkı bir at gibi hoplayıp sıçramaya ve babasını ısırmaya başlamıştır. Dipnot 1. Adı geçen eser sayfa 37. Fobinin çözülüşünün başka bir aşamasında ise ana ve babasını başka büyük hayvanlarla özdeşleştirmiştir. Dipnot 2. Die Graf van Panteis sayfa 24. Bu çocuk zoofobilerinde totemizmin bazı özelliklerini olumsuz yanlarıyla görmemezlik edemeyiz. Ancak M. Franchise'ye borçlu olduğumuz ender ve güzel bir gözlem var ki bu vakayı totemizmin bir çocukta olumlu olarak kendini göstermesi şeklinde ele alabiliriz. Dipnot 3. S. Franchise, Ian Kleiner, Hahnemann, Internat, Zeitscher, F. Arzliche, Psychoanalytic. 2.1913-1N3. M. Francis'in bize hayat hikayesini anlattığı Küçük Arpat'ta totemist eğilimler doğrudan doğruya Oedipus kompleksi ile ilgili olarak değil de dolaylı bir şekilde bu kompleksin narsistik ögesiyle kastrasyon, iğdiş edilme fobisiyle ilgili olarak uyarıyor. Fakat Küçük Hans'ın yukarıdaki hikayesini dikkatle okuduğumuz zaman çocuğun babasına karşı onun cinsel aletinin cesameti nedeniyle ve onda kendi cinsel organları bakımından bir tehdit gördüğü için bir hayranlık duyduğunu gösteren birçok belirtiler de buluyoruz. Oedipus kompleksinde olsun, kastrasyon kompleksinde olsun, baba hep aynı rolü, çocuksu cinsel ilgilerin korkuların hasmı rolünü oynar. Çocuğun babada gördüğü ceza tehdidi kastrasyon ya da gözlerin oyulmasıdır. Dipnot 1. Oedipus efsanesinde de söz konusu olan kastrasyonun yerine gözlerin oyulmasının konulmasına bakınız. Reitler, Franchise, Rank ve Eder'in Internat, Zeivscher ve Arzliche, Psychoanal 1913-1N2'deki tebliğleri. Küçük Arpat 2,5 yaşındayken yazlıkta bulunduğu bir gün tavuk kümesinin içine çişini yapmak ister. Tavuğun biri de onun penisini gagalar ya da ısırır. Ertesi yıl yine aynı yere gittiklerinde Küçük Arpat kendisini bir tavuk olarak görmeye başlar. Yalnızca tavuk kümesiyle ve orada olup bitenlerle ilgilenir ve insan gibi konuşmayı bırakıp küme sakinleri gibi gıdıklamaya, ötmeye koyulur. Gözleme tabi tutulduğu tarihte, o zaman da 5 yaşındaydı, artık yeniden insan gibi konuşmaya başlamıştı ama yalnızca tavuklardan ve kanatlı evcil hayvanlardan söz ediyor, sadece içinde bunların anlatıldığı şarkılar söylüyordu. Totemi olan hayvana karşı tavrı açıkça ambivalenttı. Ölçüsüz bir kin ve ölçüsüz bir sevgi. En sevdiği oyun tavukların kavgasıydı. Kümes hayvanların birbiriyle kavga etmelerini seyretmek onda bir bayram sevinci yaratıyordu. Öldürülmüş tavukların çevresinde saatlerce coşku içinde dans edebilirdi. Öldürülmüş hayvanı uzun uzun kucaklıyor, okşuyor ve daha önce kötü davranmış olduğu tavuk resimlerini temizleyip öpücüklere boğuyordu. Küçük Arpat bu garip tavrının anlamı üzerinde hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde davranıyordu. Sırası geldikçe arzularının totemik ifade tarzı yerine gündelik dilden alınma bir ifade tarzını koyarak bunları kaydırmasını biliyordu. Nitekim bir gün benim babam horozdur demişti. Şimdi ben bir civcivim ama büyüdüğüm zaman tavuk olacağım. Daha da büyüdüğüm zaman horoz olacağım. Başka bir seferinde de birdenbire anne kızartması, piliç kızartmasıyla benzetme kurarak yemek istemişti. Penisi üzerindeki bazı onanik, mastürbasyon kabiliğinden uygulamaları yüzünden bizzat tehdit edilmiş olduğu gibi o da başkalarını kastrasyonla tehdit etmekten hoşlanıyordu. Küçük Arpat'ın kümeste olup bitenlere karşı duyduğu ilginin nedenine gelince M. Frenzy'nin bu konuda en ufak bir şüphesi bile yok. Horozla tavuk arasındaki hızlı cinsel ilişkiler, yumurtanın yumurtlanması ve yumurtadan civcivin çıkması çocuğun aslında insan ailesi içinde geçenlere dönük olan cinsel merakını tatmin ediyordu. Nitekim arzularının objelerini kümeste gördüklerine göre tasarlayarak bir gün bir komşu çocuğuna şöyle demişti. Seninle, senin kız kardeşinle, benim üç kuzenimle ve ahçı kadınla evleneceğim. Yok yok, ahçı kadınla değil, annemle. Bu gözlemin akla getirdiği sonuçları daha ileride tamamlayacağız. Burada yalnızca olayımızla totemizm arasındaki iki benzerlik noktasını belirtmekle yetinelim. Bu iki benzerlik noktası totem hayvanıyla tam özdeşleşme ve bu hayvana karşı takınılan ambivalent tavırdır. Dipnot 1. M.O. Rank, zeki bir delikanlıda görülen bir köpek fobisi vakasını bana bildirmek lütfunda bulunmuştu. Bu delikanlının hastalığının meydana gelişini açıklayış tarzı açıkça yukarıda sayfa 163 anlatılan Aruntaların totem teorisini hatırlatmaktadır. Delikanlı, annesi kendisine gebeyken bir köpek tarafından korkutulmuş olduğunu babasından işittiği inancındaydı. Bu gözlemlere dayanarak totemizmin formülünde erkek söz konusu olmak şartıyla totem hayvanının yerine babayı koyabileceğimizi sanıyoruz. Fakat bu ikameyi yaptığımız zaman hiç de ilerlemiş bulunmadığımızı ve hele gözü pek bir ileri adım atmamış olduğumuzu fark ederiz. Keşfettiğimizi sandığımız şeyi ilkel insanlar bize zaten söyleyip durmaktadırlar ve totemiz sistemin hala yürürlükte bulunduğu her yerde totem bir ata olarak gösterilir. Bizim bütün yaptığımız etnolojistlerin bir türlü ne yapacaklarını bilemedikleri bunun içinde arka plana attıkları bir ada kelime anlamını vermekten ibarettir. Oysa psikanaliz aksine arka plana atılan bu noktayı iyice belirtmemizi ve totemizmin açıklanışını ona bağlamaya çalışmamızı gerekli kılıyor. Dipnot 2. Fraser'a göre bu özdeşleştirme totemizmin özünü oluşturur. Totemizm insanın totemiyle özdeşleşmesidir. Totem and Exoc 4 sayfa 5. İkamemizin ilk sonucu çok ilginçtir. Gerçekten de totem hayvanı eğer babadan başka bir şey değilse şöyle bir sonuç elde ederiz. Totemizmin başlıca iki buyrultusu, onun adeta çekirdeğini oluşturan iki tabu kuralı yani totemi öldürmek yasağı ile aynı toteme mensup bir kadınla evlenmek yasağı içerikleri bakımından babasını öldürüp anasıyla evlenen Oidipus'un bu iki cürmü ve çocuğun iki ilkel arzusu yeterince içe bastırılamaması ya da uyanması belki de bütün nevrozların çekirdeğini oluşturan iki ilkel arzu ile uyuşmaktadır. Eğer bu benzerlik basit bir rastlantı eseri ise totemizmin çok, pek çok eski çağlardaki doğuşunu açıklamamıza yardımcı olması gerekir. Başka bir deyişle totem sistemi olayının tıpkı Küçük Hans'ın zoofobisi ve Küçük Arpat'ın sapıklığı gibi Oidipus kompleksi şartlarından doğmuş olduğunu bir hakikat olarak ortaya koymamız gerekir. Bunun için de aşağıdaki sayfalarda totem sisteminin ya da dememize izin varsa totem dininin şimdiye kadar hiç belirtilmemiş bir özelliğini inceleyeceğiz. 4. 1897 yılında ölen fizikçi, filolog, Tevrat yorumcusu ve arkeolog, evrensel olduğu kadar açık görüşlü ve her türlü ön yargıdan arınmış bir düşünür olan ve Robertson Smith 1889'da yayımlamış olduğu Samilerin Dini üzerine eserinde totem yemeği denilen garip bir seremoninin daha başlangıçtan itibaren totem sisteminin tamamlayıcı bir parçasını oluşturduğu fikrini ortaya atmıştı. Dipnot 1. V. Robertson Smith, The Religion of the Semites, 2. baskı, Londra 1907. Elinde varsayımını destekleyecek İsa'dan sonra 5. yüzyıldan kalma, böyle bir eylemi anlatan tek bir belge bulunuyordu ama eski Samilerin kurbanı hakkında yaptığı analiz sayesinde bu belgeye büyük ölçüde bir hakikat görünüşü kazandırmayı bilmiştir. Kurban bir tanrısal kişinin varlığını şart koştuğuna göre burada dinsel kültün yüksek bir aşamasından hareketle totemizmin en ilkel aşamasına inen bir sonuç çıkarma işlemi, inference söz konusuydu. Robertson, Smith'in mükemmel kitabından ancak kurban töreninin kaynağı ve anlamı ile ilgili en ilginç apsajları burada anmaya çalışarak bu törenin çoğu kere pek çekici olan ayrıntılarını ve daha sonraki gelişmesini bir yana bırakacağım. Yapacağım özette orijinal açıklamanın berraklığını ve kanıtlama gücünü bulmayı beklenmemesi gerektiğini okucuya önceden bildirmek isterim. Robertson Smith, mihrap üzerinde kurban sunma işleminin eski dinlerde ritüelin temel bir parçasını oluşturduğunu gösteriyor. Diğer bütün dinlerde de kurban aynı rolü oynuyordu. Bunun için onun varlığını çok genel ve her yerde aynı işi gören bazı nedenlerle açıklamamız mümkündür. Bununla birlikte kurban kutsal işlerin bu en kutsalı sacrificium başlangıçta daha sonraki devirlerde kazanmış olduğu anlamla aynı anlamı taşımıyordu. Onun bu sonraki anlamı tanrısal varlıkla uzlaşmak, onu kendinden yana çekmek amacıyla ona sunulan bir hediyedir. Kelimenin sacrifice, din dışı kullanılışı bu sonraki anlama dayanır ve çıkarından vazgeçme, feragat, kendini feda etme demektir. Her şey kurbanın başlangıçta tanrısal varlıkla onun tapınıcıları arasında bir toplumsal dostluk eylemi, fellowship'ten, inananlarla bunların tanrısı arasında bir birleşme eyleminden başka bir şey olmadığını gösteriyor. Kurban olarak yenilen içilen şeyler sunuluyordu. İnsanoğlu kendi beslendiği şeyleri kurban ediyordu tanrısına. Et, hububat, meyveler, şarap, yağ, yalnızca kurbanın eti konusunda bazı kısıtlamalar ve istisnalar bulunuyordu. Kurban olarak sunulan hayvanlar aynı zamanda hem tanrı hem de buna tapınanlar tarafından yeniyordu. Yalnız bitkisel kurbanlar sırf tanrıya özgüydü. En eski kurbanların hayvan kurbanları olduğu ve bir zamanlar yalnız bu kurban şeklinin bulunduğu kesindir. Bitki çeşidinden kurbanların kaynağı ilk çıkan turfanda meyvelerin sunulması olup toprağın ve ülkenin efendisine ödenen bir vergiyi temsil ediyordu. Fakat hayvan kurbanlar tarımdan daha eskidir. Bazı lingüistik kalıntılar kurbanın tanrıya ayrılan parçasının başlangıçta onun gerçek besini sayıldığını kesin olarak kanıtlamaktadır. Doğanın giderek maddiliğini kaybetmesi üzerine böyle bir tasavvur uygunsuz görünmeye başlamış ve tanrısal varlığa yemeğin yalnızca akıcı kısmının ayrılmasıyla bu uygunsuzluğun giderilebileceği inancına varılmıştır. Daha sonra ateşin kullanılması insanların yiyeceklerinin belli bir tarzda hazırlanmasını mümkün kıldı. Bu da bu yiyeceklere tanrısal varlığın özüne daha yakışır bir şekil, tat ve görünüş veriyordu. Başlangıçta içki olarak kurban edilen hayvanların kanı sunulurken sonraları bunun yerini şarap aldı. Şarap eski insanlarca üzümün kanı sayılıyordu. Nitekim bugün de şairler ona bu adı verirler. Demek oluyor ki tarımdan ve ateşin kullanılmasından önce en eski kurban şekli etini ve kanını tanrıyla tapınıcılarının ortaklaşa yedikleri hayvan kurbanıydı. Kurban törenine katılanlardan her birinin önceden belirlenmiş ve düzenlenmiş bir şekilde yemekten kendi payına düşen parçayı alması gerekiyordu. Kurban resmi bir seremoni, bütün kılanca kutlanan bir bayramdı. Genellikle din herkese ait bir iş, dinsel görev bir toplumsal yükümlülüktü. Kurbanlarla bayramlar bütün kavimlerde bir arada bulunmaktaydı. Ve kurbansız bayram yoktu. Kurban bayramı herkesin sevinçle bencil çıkarlarının üstüne yükselmesi, topluluk üyelerinden her birini tanrısal varlığa bağlayan bağların açıkça ortaya çıkıp görülmesi için bir vesileydi. Genel kurban yemeğinin ahlaki gücü ortaklaşa yiyip içmenin anlamı ile ilgili çok eski bazı tasavvurlara dayanır. Başka birisiyle birlikte yiyip içmek, toplumsal ortaklığı pekiştirmenin ve karşılıklı yükümlülüklere girmenin aynı zamanda hem bir sembolü hem de bir aracıydı. Kurban yemeği doğrudan doğruya Tanrı ile tapınanların sofra dışılığının dile getirmekte. Bu sofradaşlık bu iki taraf arasında varsayılan diğer bütün ilişkileri de kapsamaktaydı. Çöl Arapları arasında bugün de hala geçerli olan bazı adetler birlikte yenen yemeğin dinsel bir etkenin sembolik tasavvuru olarak değil, fakat dolaylı bir şekilde sırf birlikte yemek yeme eylemi olarak insanlar arasında bir bağ oluşturduğunu göstermektedir. Kim bir bedevinin yemeğinden bir lokma yer, sütünden bir yudum içerse, artık onun düşmanlık etmesinden korkması için hiçbir neden yok demektir. Aksine hiç olmazsa birlikte yenen yemeğin vücutta kaldığı düşünülen süre boyunca onun yardımından ve korumasından emin olabilir. Şu halde topluluk bağı tamamen gerçekçi bir tarzda düşünülmüştür. Bu bağın güçlenmesi ve devam etmesi için eylemin sık sık tekrarlanması gerekir. Fakat birlikte yiyip içme eylemine atfedilen bu bağlayıcı güç, kudret nereden geliyor? En ilkel toplumlarda şartsız ve istisnasız bağlayan tek bir bağ vardır, klan birliği, kinship. Bu birliğin üyeleri birbirleriyle dayanışma halindedirler. Bir kin, tek tek kişilerden oluşan öyle bir gruptur ki, bunun hayatı fiziksel bir birlik oluşturur ve tek tek kişilerden her biri ortak bir hayatın bir parçası olarak düşünülebilir. Bir kin üyesi öldürüldüğü zaman filancanın kanı aktı denmez fakat kanımız aktı denir. Kabile akrabalığını dile getiren İbrani sözü şöyle der: sen benim kemiklerimin kemiği, etlerimin etisin. Şu halde kinship'in anlamı şudur: ortak bir cevherin parçası olmak. Bunun için kinship yalnızca insanı doğuran ve onu emziren ananın cevherinden bir parça olmak olgusuna dayanmaz. Fakat daha sonra yenen ve insanın bedenini korumaya ve yenilemeye yarayan besinlerde kinship'i sağlamaya ve güçlendirmeye yarayan şeylerdir. İnsan bir yemeği tanrısıyla paylaştığında onunla aynı cevherden olduğu inancını dile getirmiş olur ve hiçbir zamanda bir yabancı olarak gördüğü kimseyle bir yemeği paylaşmaz. Şu halde başlangıçta kurban yemeği yalnızca aynı klan üyelerinin birlikte yemek yiyebileceklerini söyleyen yasa gereğince klan ya da kabile üyelerini hep bir araya toplayan törensel bir yemekti. Bizim modern toplumlarımızda da yemek aile üyelerini bir araya toplar ama bunun kurban yemeği ile bir ilgisi yoktur. Kinship aile hayatından daha eski bir kurumdur. Bizim bildiğimiz en eski aileler daima farklı akrabalık gruplarından gelme kişilerden oluşur. Erkekler başka klanlara mensup kadınlarla evlenirler. Çocuklar ananın klanına katılırlar. Erkeklerle ailenin diğer üyeleri arasında hiçbir kabile bağı bulunmaz. Böyle bir ailede birlikte yenen yemek diye bir şey yoktur. İlkel insanlar bugün bile ayrı ayrı yemek yerler. Totemizmin yiyeceklerle ilgili dinsel yasakları onları çoğu kere çocuklarıyla birlikte yemek yemek imkanından yoksun bırakır. Şimdi tekrar kurban hayvanına dönelim. Artık öğrenmiş bulunuyoruz ki hayvan kurban edilmeyen bir kabile toplantısı olamaz ve de anlamlı bir olaydır bu. Böyle törensel veriler dışında bir hayvan öldürülemez. İlkel insanlar meyvelerle, av hayvanlarıyla, evcil hayvanların sütüyle besleniyorlardı ama bazı dinsel endişeler hiçbirinin kendi özel tüketimi için evcil bir hayvan öldürmesine izin vermiyordu. Hiç şüphe yok ki diyor Robertson Smith, başlangıçta her kurban klanın kolektif kurbanı idi ve kurbanın öldürülmesi tek kişi için yasak bir eylemdi ve ancak bütün kabile bunun sorumluluğunu üstlenmesi şartıyla mübah olabiliyordu.